Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Ocak 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sinan Burhan'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti biz nasıl böyle olduk? Türkiye Ceren Hoca'yı kafasında bu soruyla uğurladı. Katil Hasan İsmail Hikmet kendimi kaybettim dedi. Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır diyerek katili öven bir kişiye soruşturma açıldı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Üniversitedeki törende Ceren'in annesi Feyzan Damar kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Damar, sen kimsenin kalbini kırmazdın ama senin kalbini kırdılar, şaka yaptım de kalk annem diye feryat etti. Daha önce kopya çekerken yakalanan zanlı Hasan İsmail Hikmet odasına gittim, tutanağı iptal etmesini söyledim. Yapacak bir şey yok deyince kendimi kaybettim. Önce iki el ateş ettim, sonra bıçakla saldırdım diye ifade verdi. Şenel'in öldürülmesinin ardından bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır şeklinde paylaşımda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldı demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti acı ders. Kötülüğü kötülükle yenemeyiz, her zaman iyi olmalıyız, iyilikle hareket etmeliyiz. Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in cenaze töreninde bir konuşma yapan eşi Levent Şenel, kötülüğe karşı yukarıdaki sözlerle çağrıda bulundu. Ceren Damar için dün görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi. Damar'ın eşi Levent Şenel, "Eşim eğitim şehididir. Görevini hakkıyla yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil, iyi bir insan olmaya çalışın," dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, komşularının kızı Ceren Damar için başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise YÖK Başkanı Yekta Saraç, saldırıyı kınadı ve Damar ailesine başsağlığı diledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da "Türkiye çok değerli bir bilim insanını, bir cumhuriyet kadınını kaybetti," dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, ABD FETÖ ile yüzleşti. FBI'ın 4 temsilcisiyle savcıdan oluşan 5 kişilik Amerika Birleşik Devletleri heyeti FETÖ ile ilgili bilgi almak için Ankara'ya geldi. Heyet dün adliyede 15 Temmuz'un kritik isimlerinden Kemal Batmaz ile gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'u dinledi. Verilen ifadeler ve belgeler Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden FETÖ soruşturmalarına yön verecek, demiş Yeni Şafak gazetesi. Yargı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nin devam eden soruşturmalarla ilgili Türkiye'den adli yardım talebinde bulunduğunu, heyetin bu kapsamda geldiğini söyledi. Ankara Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve terör savcısı Ali Alper Saylan, Batmaz ve iki tanığın ifadesini alırken Amerikalılar da salonda gözlemci olarak yer aldı. Gizli tanık Şapka, Çayyolu'ndaki darbe toplantılarına katılmıştı. Kuzgun ise Adil Öksüz'ün darbe planını Gülen'in onayına sunduktan sonra devreye soktuğunu anlatmıştı. Amerikalı heyete Gülen'le görüşen Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait telefonların imajı da verildi. Amerikalıların Masak ile de görüşmesi bekleniyor, demiş Yeni Şafak gazetesi. İmran Han Türkiye'de sürmanşet haberi Yeni Şafak gazetesinin. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Konuk başbakan ilk durağı olan Konya'da Mevlana'nın kabrini ziyaret etti, diyor gazete. Başkente 111 proje, bir başka haber size aktaracağımız Yeni Şafak gazetesinden. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın bir numara olması lazım diyerek 111 proje açıkladı. Projeler arasında çocuk köyleri, 20 kamp karavan alanı, mahallelere açık hava sinemaları, 24 saat açık semt kütüphaneleri, trafiğe kapalı çocuk yolları ve 13 millet bahçesi var. Türkiye'nin en fazla teknokentine ev sahipliği yapan Ankara'ya hepsini bir araya getirecek akıllı şehir vadisi yapılacak, demiş gazete. Sabah gazetesinin manşeti, hayallerimizi bir kamyon ezip geçti. Bir özel haber var Sabah'ın manşetinde. Gelinliğinin provasını yaptığı gün polis nişanlısı Servet Aslan'ı TEM'deki kazada kaybeden Yağmur Dinçtaş, tarifsiz acısını Sabah'a anlattı, diyor. Servet Aslan ve nişanlısı Yağmur Dinçtaş 29 Ocak'ta nikah, 25 Ağustos'ta düğün planlamışlardı. Ancak bir kazada kaybetti nişanlısını. Bu haber Sabah gazetesinde yer alıyor. Star gazetesinin manşeti, teröre karşı derin işbirliği. Başkan Erdoğan, yeni bir döneme giren Irak yönetimiyle başta terör olmak üzere her alanda mutabakat mesajı verdi. Türkiye ve Irak'ın ortak düşmanı DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı işbirliğimizi derinleştireceğiz dedi. Askeri, ticari, ekonomik, kültürel tüm alanlarda birçok şeyi müşterek yapabiliriz. DAEŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde başarı için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki işbirliğimizi derinleştireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, artık hiçbir şekilde dışarıdan bir takım vesayetlere ihtiyaç duymamaktayız. Kardeş Türkiye'ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik. Türkiye ile ilişkilerimiz omuz omuza tam dayanışmaya sahne olacaktır dedi. Diriliş Postası'nın manşeti oyun bozuluyor. Spekülatif dış saldırılar, manipülatif dalgalanmalar, kur oyunları boşa çıkarıldı. 2018'in son enflasyon rakamları %0.4'lük düşüşle gerçekleşti. İndirimler, topyekün mücadeleler verileri aşağı çekerken Türkiye'nin ekonomik gücü de tescillendi. Diğer taraftan zor günler geride kaldı diyen hükümetin sözleri haklı çıkarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedeflerimizi tutturduk dedi. Milat Gazetesi'nin manşeti adım adım. Özgür Suriye Ordusu ve Mehmetçik kuşatmayı daraltıyor. Ajanslar Türkiye ve Rusya'nın Doğu Fırat Harekatı için mutabakata vardığını açıklarken güvenlik uzmanları Suriye'nin üniter yapısını bozan PKK-YPG'ye 8 Ocak'tan sonra harekat başlar dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Irak ile beyaz sayfa, terörle mücadele, savunma ve ticaret alanında işbirliği artacak. Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Iraklı mevkidaşı Salih ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, Irak'ın istikrarının Türkiye ve bölge için önemli olduğunun altını çizerek, ikili ilişkilerin tavan yaptığı günlere dönmek amacıyla beyaz bir sayfa açılacağının mesajlarını verdi. Akşam gazetesinin manşeti 4 dakikalık kayıt FBI'da. Amerika Birleşik Devletleri heyeti tutuklu FETÖ imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in sorgularını izledi. Hainlerin 15 Temmuz'da Pensilvanya'yla 3 dakika 51 saniye görüşmeleri heyete verildi. Ankara Adliyesi'ndeki duruşmada ihanet çetesinin Pensilvanya'daki başı FETÖ ile doğrudan bağlantılı Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in sorgusu yapıldı. Cezaevinden telekonferansla alınan ifadeleri FBI yetkilileri ve savcılardan oluşan Amerika Birleşik Devletleri heyeti de izledi. Sorguda FBI'ın soruşturduğu insan ve vergi kaçakçılığı ile vize usulsüzlükleri de soruldu. Ayrıca Batmaz ve Çiçek'in 15 Temmuz öncesi Pensilvanya'da bulundukları darbe gecesi de elebaşını görüntülü aradıklarına dair kayıt Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle paylaşıldı. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti FBI heyeti FETÖ davasında. Amerikalılar iade için bilgi topluyor demiş Türkiye Gazetesi. FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere gelen 8 kişilik Amerikalı heyet ifadesi alınırken Kemal Batmaz'ı dinledi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI FETÖ'cüler için Ankara'ya geldi. 8 kişilik heyet Ankara Adliyesi'nde tam gün toplantı yaptı. Akıncı iddianamesini hazırlayan Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan Ali Alper Saylan, heyete FETÖ'cülerin darbeye ilişkin ilişkilerini ortaya koyan delilleri gösterdi. FBI elemanlarına 15 Temmuz darbe girişimini yöneten elebaşlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in bağlantıları anlatıldı. Amerikalılar Batmaz ve diğer FETÖ mensuplarını dinlemek istedi. Savcılar darbecilerin ifadesini aldı. Amerikalılar izledi. İtirafçı olan Şapka ve Kuzgun Kod adlı gizli tanıklar da ifade verdi. Soruşturmanın bugün emniyette devam edeceği öğrenildi.
Ankara'da gündemde neler var?
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın son iş günündeyiz ve Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. Devletin zirvesindeki isimle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Çalışmaları kapsamında bugün Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul edecek. Bildiğiniz gibi Pakistan Başbakanı İmran Han resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. İmran Han DEİK toplantısına katılıyor. Bugün yine Anıtkabir'i de ziyaret edecek. Cuma namazını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kılacak. Konuk başbakan öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Evet, TRT Haber Merkezi'nin yakın takibindeki başlıklardan biri de yerel seçim çalışmaları, bildiğiniz gibi yerel seçim takvimi işliyor. Yerel seçimler öncesinde geçici aday listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 17 Ocağı kadar askıda kalacak. Seyyar sandık uygulaması da devam edecek. Hastalığı veya engeli yüzünden evinden çıkamayan seçmen için başvurular da başlıyor. 17 Ocak tarihine kadar muhtarlıklara ve ilçe seçim kurullarına aile hekiminden alınan raporla başvurulabilecek. Evet, bu konuyla ilgili bugün bir haberimiz olacak, ayrıntıları içeren. Yine ana muhalefet cephesine bakacak olursak CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek saat 11'de. Saat 14'te ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak. CHP İYİ Parti ittifakında 18 ilde daha uzlaşı sağlandı bildiğiniz gibi. Ancak bazı kritik ilçelerde düğüm çözülemedi. Toplam 531 belediye başkan adayının belirlendiği CHP'de İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu birçok belediye başkan adayının parti meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. Ayrıntıları ilerleyen saatlerde paylaşacağız. Ekonomiyle ilgili de bir haberimiz olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bugün Aralık ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak saat 11'de. Bildiğiniz gibi Amerikalı bir heyet FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gelmişti. Heyetin temasları bugün ikinci gününde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ soruşturmaları ile ilgili Ankara'ya gelen Amerikalı heyet FETÖ'nün sivil beyin takımından iki sanığın ifadelerinin alımında hazır bulundu. Bugün de yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler. Ayrıntıları gün içinde sizlerle paylaşacağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan. Sinan Burhan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın efendim.
Evet, bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Muhabirimiz Demet Sağlık Geçit gündemi aktardı bize. Yoğun bir gündem var Ankara'da bugün. Dün de hayli hareketliydi. Ankara'nın gündemi Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Türkiye'deydi.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk etti kendisini ve bu görüşmeden de Irak'la işbirliği mesajı çıktı. Bu görüşmeyle başlayalım.
Efendim öncelikle bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize hayırlı cumalar, iyi sabahlar diliyorum. Tabii dün çok önemli bir ziyaret gerçekleşti. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in Türkiye'ye gelmesi Orta Doğu barış açısından fevkalade önemli. Efendim 1990 yılında özellikle Baba Bush tarafından başlatılan Irak'ın işgal süreci daha sonra 2. Bush döneminde de hız kazandı. İşte Saddam'ın devrilmesiyle birlikte yaklaşık 30 yıldır Irak'ta bir iç savaş var. Uluslararası küresel emperyalizm, Amerika Birleşik Devletleri kendi gündemini uygulamak için Orta Doğu'yu başta Irak olmak üzere istikrarsızlaştırdı. Suriye'yi istikrarsızlaştırdı. Bu bakımdan bölge ülkeleriyle Türkiye'nin diyaloglarının iyi olması fevkalade önemlidir. Bakınız Orta Doğu'ya şöyle bir bakalım. Lübnan'da 60 yıldır bir istikrar yok. Ayda bir siyasi cinayet, suikastler var. Siyasi istikrarın olmadığı bir Lübnan'dan bahsediyoruz. Bir dönem Paris gibi değerlendirilen Orta Doğu'nun en güzel yeri olan Lübnan, Beyrut bugün maalesef iç savaş ve kaosla karşı karşıya. Arkasından Irak'taki yaşanan süreci biz biliyoruz. Güya Saddam'ı devirerek demokrasi getireceklerdi. Yaklaşık 30 yıldır Irak'ta ne demokrasi var, ne insan hakları var, ne özgürlük var. Bundan bir sene kadar önce bizler Irak Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak Bağdat'a gittik. Ben size şunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Irak bir hapishaneye dönüşmüş durumda. 50 metrede bir, 100 metrede bir barikatlar var. Bu barikatları aşıp da dışarı çıkmak, işte seyahat etmek, özgürce dolaşmak mümkün değil. Biz Irak'ta belki 30-35 korumayla 3-4 araçla gezmek durumunda kaldık. Yani bir dönem bu dillere destan Irak, şiirlere, masallara konuk olan, hani ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz var bizim Türkçemizde de. Maalesef bundan hiçbir emare göremedik. Arkasından işte Suriye'de yaşananları yaklaşık 10 yıldır görüyoruz. 5,5-6 milyon insan mülteci durumda. Denizlerde boğulan çocuklar var. Dolayısıyla da küresel emperyalizm ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şahsında Siyonizm Orta Doğu'yu bölüyor ve parçalıyor. Bunu görmemiz lazım. Türkiye'de bu gerçeklikten hareketle kendi toprak bütünlüğünü, kendi huzur ve istikrarını korumak durumunda. Niye böyle bir geniş giriş yaptım? Çünkü bu ziyaretin Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla da alakası olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar ticari olarak ilişkilerin geliştirilmesi söz konusu olsa da asıl buradaki gayenin Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak. Gerekirse Irak'ta bulunan terör kamplarına operasyon yapacak. PKK, PYD işte neyse bütün terör örgütlerine karşı Türkiye operasyon yapacak. Her ne kadar işte YPG, SDG gibi bir takım güçler isim değiştirseler de bunların hepsi terör örgütüdür. Irak'ta uzun zamandır bu terör örgütlerinden muzdarip durumda. Irak'ın kuzeyi özellikle Barzani ve Talabani'nin bir dönem etkin olduğu Süleymaniye, Erbil, Dokuk bu bölgelerde PKK terör örgütünün bölgeyi istikrarsızlaştırması Irak'ı da rahatsız ediyor. Dolayısıyla da benim şahsi kanaatim Türkiye operasyon yaparken Irak'ı da Suriye'nin kuzeyini de içerisine alacak bir biçimde bir operasyon gerçekleştirilecek. Bu noktada Berham Salih Türkiye'nin bu operasyonu ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği kanaatindeyim. Gelmesi iyi olmuştur, hayırlı olmuştur. Orta Doğu'daki halkların sorunlarını Orta Doğu ülkeleri çözecektir. Bugün Irak Devlet Başkanı, işte öte yandan İran ki bugünlerde biliyorsunuz İran'a yönelik de bir ambargodan bahsediliyor. Kısmen de ambargolar başlamış durumda. Türkiye bu ambargolardan etkilenmemek için uluslararası toplumla görüş alışverişinde bulunuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ambargo koyuyor ama komşusu değil. Bugün Türkiye gaz alıyor, İran'dan oraya tarım ürünleri satıyor, ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dediklerini Türkiye uygulayacak olsa Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, siyasi bağımsızlığı nerede kalacak? Bakınız, biz eskiden Suriye'ye çok ciddi ihracat yapıyorduk, şu anda yapamıyoruz. Irak'a çok ciddi ihracat yapıyorduk, şu anda yapamıyoruz. Yapsak da çok az durumda. Şimdi İran'la da eğer problemimiz olduğu takdirde, zaten Gürcistan bölgesinde bir Rus işgali var, malum haliniz. Dolayısıyla da işte Ermenistan'la zaten büyük problemlerimiz var. Dolayısıyla da Türkiye'yi ekonomik anlamda ve siyasi anlamda kıskaç altına almak isteyen uluslararası bir takım güçler var. Ayrıyeten de Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığı Türkiye'ye taşımak isteyen uluslararası bir proje var. Bugün hatırlarsanız İkiz Kulelere saldırı olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde dönemin Dışişleri Bakanı, ki o zaman Ulusal Güvenlik Danışmanıydı, Condoleezza Rice dedi ki 11 Eylül saldırılarından sonra 22 ülkenin dedi sınırları değişecek dedi. Hakikaten de o cümleden sonra, o provokasyondan sonra, kimin yaptığı, nasıl yaptığı, niye yaptığı, kime yaptırıldığı henüz belli olmayan bir provokasyondan bahsediyoruz. Bugün Orta Doğu maalesef iç savaş içerisine gelmiş durumda. Şimdi bakınız Yemen'de yaşananlara bakınız efendim. Şu anda Yemen'de yaklaşık 6,5 milyon insan açlık sınırında ve açlık sınırının altında yaşıyor. Bir iç savaş çıkartılmış durumda. Bir tarafta Suudi Arabistan, Mısır'ın desteklediği bir yapıyla, bir taraftan da İran'ın tahrik ettiği bir Husiler ve Zeydiler eksenli bir Şia çatışması var. Dolayısıyla da şu anda küresel emperyalizmin projesi burada efendim bir mezhep çatışmasıdır. Suriye'de İran yanlıları, Irak'ta İran yanlıları, Yemen'de İran yanlılarıyla, öbür tarafta sözde işte Sünni olan bir grup la Şia çatışması oluşturarak bölgede İsrail'in rahatlamasını istiyorlar. Bölgedeki asıl amaç petrol değil. Zaten petrol Amerika, İngilizler kullanıyorlar. Buradaki asıl amaç İsrail'in güvenliğidir. İşte tekrar Irak Cumhurbaşkanlığı'nın gelişine dönecek olursak, ülkelerini yöneten insanlar siyasal projelerini hazırlarken kendi menfaatleri doğrultusunda hazırlamak durumundalar. Sayın Berham Salih'in Türkiye'ye gelmesi, ihracatın artmasına, Irak'ın altyapısının Türkiye tarafından yapılmasına vesile olabilir. İhracatın artmasına vesile olabilir. Irak bizim tarihi bir komşumuzdur. Daha dün Osmanlı'nın bir eyaleti olan Irak'ta biz bugün kaos, iç savaş istemiyoruz. Bu bağlamda hem terörle mücadele noktasında Irak'la, hem ekonomi noktalarında çok yakın ilişkiler içerisinde olacaktır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız 5 milyar dolar olan Irak'la ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkartalım demiştir. Ben şahsen bunu olumlu buluyorum. Amerika, İngiltere, Fransa, işte dış güçler yerine bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etmeleri bakımından bu görüşmeler fevkalade faydalıdır efendim.
Peki bir de Pakistan Başbakanı İmran Han ne kabul edecek bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Efendim şöyle söyleyeyim. Tabii İmran Han çok popülist, tartışmalı bir isim. Pakistan'da göreve gelmesi de çok sürpriz oldu bir sanatçı olarak, hatta bütün dünyanın da ilgisini çekti. Tabii bizim Pakistan'la çok kadim ilişkilerimiz var. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, o dönemde Pakistanlı kardeşlerimiz işte kollarındaki bilezikleri Türkiye'ye gönderdiler, Kurtuluş Savaşı'na destek verdiler. Dolayısıyla da Türkiye'nin en yakın olduğu ülkelerin başında Pakistan geliyor. İki ülkenin halkları da birbirlerini çok severler, destek olurlar. Dolayısıyla Türkiye ne zaman sıkışsa Pakistan burada yer almıştır halkıyla, devletiyle. Tam tersi olduğu zaman da, Pakistan'da da ne zaman huzursuzluk, istikrarsızlık olsa Türkiye yanında yer almıştır. Tabii İmran Han gelmeden önce önemli bir haber de geldi malum haliniz. Pakistan FETÖ'nün merkez yerlerinden bir tanesiydi özellikle. Bu Orta Asya ve Doğu'ya yönelik açıldıkları bir kapıydı. Dolayısıyla da Maarif Vakfı'na FETÖ okulları devredildi. Bu tabii çok önemli ve tarihi bir adım. Hı hı. Sayın İmran Han gelmeden Türkiye'ye bir jest olarak bu okullar devredilmiştir. Çünkü Türkiye'ye yönelik FETÖ hain darbe girişimini Pakistanlılar da üzülerek takip etmişlerdir. Zaten geç kalınmış bir karardır. Çünkü Türkiye ile Pakistan 100 yıllık dostlukları vardır. FETÖ bu dostluğu bozamaz. Dolayısıyla da uzun bir serencinden sonra, uzun bir bekleyişten sonra tabii FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na, Türk Devleti'ne teslim edilmesi, İmran Han'ın ziyaretinin de olumlu anlamda yankılacağı kanaatindeyim. Çünkü gelmeden bir jest yapmıştır tırnak içerisinde. Türkiye'nin taleplerini kabul etmiştir. Dolayısıyla da iki Müslüman ülkenin, iki tarihi geçmişe sahip ülkenin bir takım ekonomik, sosyal, siyasi projeler içerisinde olacakları önemlidir. Pakistan stratejik bir ülkedir. Pakistan'da da zaman zaman istikrarsızlıklar cereyan ettirilmek istenmektedir. Bir iç savaşa sürüklenmek istenmektedir. Çeşitli eyaletlerden oluşan bir ülkedir. Özellikle Pakistan merkezli bir takım terör gruplarının, Afganistan merkezli bir takım terör gruplarının Pakistan'a girmeye çalışması, özellikle Peşaver bölgesi üzerinden Pakistan'ın istikrarsızlaştırılması, sanki bir takım güçler tarafından da uluslararası terörün merkezi gibi kabul edilmesi yanlıştır. Çok faydalı görüşmeler olmaktadır. Dün Irak Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, bugün İmran Han'ın Türkiye'ye gelmesi, kendi tarihi ortaklığımız olan ülkelerle bundan sonra daha ticari ilişkilerimizin artacağı, siyasi ilişkilerimizin artacağı bir döneme geldiğimiz kanaatindeyim. Faydalı olmuştur.
Peki, bir de yerel seçim süreci var. Kalan süremizde onu değerlendirelim. Dün AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini açıkladığı bir toplantı vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Efendim, tabii şu anda Türkiye'nin gündeminde iki konu var. Bunlardan bir tanesi ekonomi. Ve poşet, onu özellikle söylüyorum. Şu anda poşet gündemimizin önemli maddesi haline geldi. Hemen hemen herkes evlerinde poşetli konuşuyor. 250 kuruşa poşet alalım mı, almayalım mı şeklinde. Kızan da var, hak veren de var. Şu anda poşet maalesef yerel gündemin de önüne geçmiş durumda ama herhalde bir müddet sonra durulacaktır. Tabii yerel seçimler önemli. Yerel seçimler niye önemli? İşte kaldırımdı, yoldu, parklı, bahçeydi, hepsi bizim hayatımızı ilgilendiren konular. Bizler genel seçimlerden farklı olarak yerel seçimlere daha dikkatli eğilmek durumundayız. Bunun nedeniyle gelince, yani sokağımızı süpüren belediye, parkımızı yapan belediye, kaldırımımızı yapan belediye, işte çocuklarımıza yeşil alan üreten belediye, otobüse bindiğimiz zaman belediyeyle muhatapız, cenazemiz olduğu zaman belediyeden cenaze aracı istiyoruz. Dolayısıyla hayatımızın her safhasını belediye ilgilendiriyor. O yüzden belediye seçimlerine bizim çok dikkat etmemiz lazım. Siyasi partiler kadar adayların özelliklerine bakmamız lazım. Adayların dürüst, şeffaf, üretken, hizmet ehli olması gerekir. Dün de Sayın Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı. Ben de toplantıya katıldım. Doğrusunu isterseniz bu projeler beni heyecanlandırdı. Neden derseniz bugüne kadar Ankara hep siyasi tartışmalarla gündeme geldi. Yani kutuplaşma üzerinden siyaset yapıldı. İşte sağ mı, sol mu, Gökçek mi, Mansur Yavaş mı gibi bir takım tartışmalar oldu. Hiç hizmet konuşulamadı, hiç projeler konuşulamadı. Oysa ki projeler hepimizi ilgilendiriyor, hayatımıza dokunuyor. Az önce saydım, hayat doğumdan ölüme kadar biz belediye ile hemhaliz. Dün Sayın Mehmet Özhaseki'nin en hoşuma giden başlıklarından bir tanesi çocuk köyü projesiydi. Gerçekten önemli bir proje. Çocuklar bizim her şeyimiz. Diyor ki 1 milyon metrekarelik bir alana çocuklarımızı diyor Atatürk Orman Çiftliği içerisinde diyor bir oyun alanı kuracağız. Yani işte içerisinde parkı, bahçesi, hayvanat bahçesi olan ve çocuklarımızın da gidip rahatlıkla gezeceği, güvenebileceğimiz, sabahtan çocuğu bıraktığımız zaman akşama kadar rahatlıkla gezeceği, eğleneceği, güven içerisinde bir ortam olacak. Efendim, malum haliniz binalarımız çok katlı, park yok, bahçe yok, insanlar sokağa çocuklarını rahatlıkla gönderemiyorlar. İşte bakın, dün yaşadık, Allah rahmet eylesin, Çankaya Üniversitesi'nde bir hoca hanım işte maalesef bir katliama kurban gitti. Yani niye böyle bir durumla karşı karşıya kalalım? İnsanlar artık şeye güvenmiyor efendim. Sokağa çıkarken endişe ediyor. Okula giderken endişe ediyor. O zaman ne yapmamız lazım? Çocuklarımızın güvenli gezecekleri alanlar oluşturmamız lazım. Bana göre Çocuk Şehri Projesi Sayın Mehmet Özhaseki'nin önemli projelerinden bir tanesi. Yine ikinci önemli projesi ise Yeşil. Diyor Ankara'ya 13 tane millet bahçesi, millet parkı kuracağız. Bu da çok önemli. Neden derseniz artık betonlaşma çok kattı binalar yerine.
Evet.
Yeşillik olması lazım. Bir de mahalle aralarında kreşler kısmı vardı. Hı hı. Onu da ben çok önemsiyorum. Bugün anne babalar çalışıyor. Çocuklarını bırakacaklar ortam yok. Her mahalleye diyor kreş yapacak.
Evet.
Ücretsiz çocuklarını getirecekler. Çocuklar orada bulunacak. Hani biz Ankara olduğu için özellikle bu başlıklara söyledim. Bir de ulaşım meselesi de önemli. Hı hı. Ankara'nın her tarafına toplu taşıma metro yapacağız diyor. Şahsen ben bir de şey kısmını önemsedim. Sayın Mansur Yavaş'ta görüşür müsünüz sorusun. Elbette görüşürüz. Biz düşman değiliz dedi. Nihayetinde hı hı. yarışıyoruz dedi. Bu da önemlidir. Yani bundan sonra hizmet eksenli tartışmadan uzak bir belediyecilik olacağı kanaatindeyim. Vatandaş bu hizmetlere bakarak oy verecektir efendim.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Spor Toto Süper Lig ara verdi.
Evet.
Çalışmalar devam ediyor ama. Hem de tabii. Transferler devam ediyor. Onu konuşarak başlayalım.
Evet, lige verilen aradan dolayı takımlar ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya hücum ettiler diyelim. Ama gerçekten Antalya yazın bizim bir turizm başkentimiz diye adlandırdığımız Antalya şehri yazın yaz turizmine hizmet ederken kışın bu futbol takımları turizmi konusunda gerçekten dünyada en önemli merkezlerden bir tanesi oldu. Hı hı. Bu sene Antalya'ya gelecek takım sayısı 2000'i geçmiş dünya çapında. Ve
yani yurt dışından da takımlar
tabii, tabii,
geliyor.
Tabii. Dünyanın hakikaten 4 milyarından takımlar Antalya'ya geliyor. Gerek iklim, gerek hava koşulları, ortam, saha koşulları. Mesela liglerimizde oynanan maç statların zeminlerinden zaman zaman şikayet ediyoruz. Ama Antalya'da tüm otellerin istisnasız hepsinin çok iyi koşullarda yapılan ve bakılan çok güzel çim zeminleri var, sahaları var. Hatta bazen statları dahi var. Ki zaman zaman televizyonlar canlı yayınlarda veriyorlar. Dünyanın ünlü takımları da geliyor Antalya'ya. Bizim takımlarımız da gittiler. Hepsi Antalya'dalar şu anda. Ve dün itibarıyla da ara transfer dönemi başladı. 4 Ocak, 31 Ocak tarihleri arasında takımların ara transfer yapma hakları var. Ancak ne acıdır ki bizim büyük takımlarımızın bu finansal fair play nedeniyle ellerini kollarını fazla oynatmaya şeyleri yok, alanları yok. Çünkü UEFA bunları tamamen kısıtlamış vaziyette. Diyorlar ki, diyor ki UEFA önce diyor, futboldan bir gelir elde edin, oyuncunuzu satın, ondan sonra oyuncu alın diyor.
Ne olacak?
Böyle bir takım sıkıntılar var. Mesela Galatasaray dün Rodriguez'i Suudi Arabistan Ahdi ile anlaşmışlar. Oraya satma kararını KAP'a bildirdi. 12 milyon eurodan başlayan bir pazarlık 9 milyon euro civarında bir rakamla sonuçlanmış.
İstemeye gidiyor o zaman. Öyle mi? Yani bu işte zorunluluklar sebebiyle.
Zorunluluklar
öyle mi?
Ha, Rodrigo kötü bir oyuncu mu? Galatasaray'a göre iyi bir oyuncu ama Galatasaray'ın şu anda daha değişik makam şeyde mevkilerdeki oyunculara ihtiyacı var. Rodriguez'den çok. O yüzden Rodriguez'i satıp oradan gelen parayla birkaç daha ucuz maliyetli oyuncu alma stratejisi içerisindeler takım yöneticileri. Onlar da ince hesaplar yapmak zorunda kalıyor. Aslında neden kalıyorlar? Geçmiş dönemlerdeki yöneticilerin yapmış oldukları har vurup harvan savurma politikasından dolayı bunu yapmak zorunda kalıyorlar.
Evet.
Şimdi Galatasaray onu sattı. İşte dün Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la bir görüşme yaparak onları da kadro dışı bıraktı. Onları da satılık listesine koydu Galatasaray. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ilk yarı bayağı dakika alan sporcular Galatasaray'ın aslında. Ama işte Serdar Aziz'in bir iki maç öncesi bir takım rahatsızlıklarını belirtip oynamak istemeyişi, Eren Derdiyok'un bir Galatasaray santrforu düzeyinde bir santrfor olmayışı hakikaten öyle. Yani evet, zaman zaman iyi goller attı ama çok bir santrforun kaçırmayacağı pozisyonları da kaçırarak Galatasaray seyircisine saç baş yoldurduğu maçlarda oldu baktığımız zaman. Onları da satma kararı aldı. Beşiktaş'a gelince Beşiktaş'da ilk başta Quaresma'yı bir ara satmayı dahi düşündü. Daha sonra vazgeçtiler, elimizde kalırsa diye Antalya kadrosuna sonradan aldılar.
Evet.
Bir santrfor arayışları devam ediyor Beşiktaş'ın. Burak Yılmaz, Trabzonsporlu Burak'ı transfer etme konusunda her türlü organizasyonu yapmışlar. Resmi imzalar bugün atılacak diye gazetelerde yer alıyor. Ama bunun da tabii Beşiktaş'ta geçmişte bu Burak Yılmaz daha önce de Beşiktaş'ta oynamıştı. Galatasaray'da da oynamıştı. Bir Galatasaray-Beşiktaş maçında almış olduğu bir Galatasaray lehine kendini biraz da süslü bırakıp da kazandığı bir penaltı nedeniyle Beşiktaş seyircisinde bir tepkisi var aslında.
Nitekim dün Şenol Güneş'e almayın Burak Yılmaz'ı diyen bir grup taraftar ederim. Yani vardı.
Gündemi değil çok iyi takip ediyorsun. Antalya'da Beşiktaş havaalanına inince bir Şenol Güneş'e bir takım taraftarlar çiçek verirken bir takım taraftarlar da bu sahtekar adamı almayın şeklinde ciddi boyutta tepkilerde bulundular. Ama Beşiktaş'ın baktığımız zaman Burak Yılmaz tipinde bir futbolcuya ihtiyacı var. Yani bir santrfora ihtiyacı var aslında. Ha ikinci yarı ne olur? Bu taraftar tepkisi devam mı eder? Bu aslında Burak Yılmaz'a bağlı. Eğer Burak Yılmaz sahaya çıkar, aslanlar gibi topunu oynar, gollerini atar, Beşiktaş'a katkısı olursa seyirci bir anda Burak Yılmaz lehine döner yani. Ama Burak Yılmaz'dan yeterince faydalanamazsa Beşiktaş, o zaman işler biraz daha kötüye doğru gider. Bu defa taraftar yönetim sürtüşmelerine falan uzar ki bu aslında şey. Beşiktaş'ta oyuncu satma derdinde işte Tolgay Aslan'ı galiba Fenerbahçe istiyormuş. Onlar da Fenerbahçe'den Şener'i istiyorlarmış. Fenerbahçe'ye gelince onlarda da öyle amşam bir onu alacağız bunu alacağız şeyinden çok öncelikle bu kadro dışı olaylarını halletmeye konusuna geçtiler. Altı şey şu ve Dirar daha önce affedilmişti. Dün de Volkan Demirel bir basın toplantısı düzenledi ve bu düzenlediği toplantıda özür diledi. Niye özür diledi bilmiyoruz. Neden dolayı özür diledi bilmiyoruz. Ne yaptığını bilmiyoruz.
Başta öyle diyordu. Niye özür dileyeceğim bilmiyorum dedi ama gelinen noktada bir özür dilendi.
Evet, demek ki son kerteye gelince aslında keşke özür dilemeyi özür dilemek zorunda olduğu kişiler karşısında yapsaydı. Yani orada söyledi işte başkanımdan özür diliyorum, as başkanımdan özür diliyorum. Onlardan birebir özür dileseydi, o iş öyle halledilseydi de böyle bir yemek masasında düzenlenen basın toplantısıyla bu özür dileme bir televizyonlarda yayınlanmasaydı. Bunun da yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma aslında. Bu konu içeride halledilebilirdi. Yani ben sizden özür dileyeceksem eğer bir konuda dolayı çıkıp da şurada dışarıda bağıra çağıra özür dilemem.
Evet.
Dinlemenin bir anlamı yok yani. Sizde gelirim sizden özür dilerim. Ama sizden özür dilememe rağmen siz hayır bu özür benim için yeterli değil. Çık bir de dışarıda bağıra çağıra özür diliyorsanız o da sizin kişiliğinizle ilgili bir tuhaf bir durumdur diye düşünüyorum yani.
Ben, öyle bir talep mi oldu o zaman?
Belki de bilmiyorum belki de yok ama şeyler soru işaret yeterli açıklama ve bilgilendirme olmayınca insanın kafasında hep soru işaretleri doğuyor. Soru işaretlerini cevaplayan arayara da buraya geliyorsunuz evet, yani sonuçta. Evet. Fenerbahçe'de durum böyle. Trabzon'a gelince Trabzon işte Burak Yılmaz'ı geçmişe dönük alacaklarını son Beşiktaş'a bonservis karşılığı işte Burak Yılmaz'ın oradan alacaklarından vazgeçmesi falan herkes bir para pul işinde öncelikle çünkü iyice paçalar sıkışmış vaziyette işin açıkçası biraz amiyane tabirle kusura bakmayın hakikaten o durumda bu arada işte Olcay Şahan'ı kadro dışı bıraktılar onlar da o satış listesine koydular Zeki Yavru'yla olan sözleşmelerini iptal ettiler. Ankara Gücü'nün santrforu var. Onu transfer etme peşinde geziyorlar düşük paralarla. İşte Ankara Gücü'nün de maddi bakımdan sıkıntıda olduğundan faydalanarak böyle bir yönteme gidiyorlar. Yani herkes birbirinden ucuz bir takım, bir şeyleri ucuza kapatma peşinde. Ama maddi bakımdan iyi idare edilen kulüplerde böyle bir sıkıntı yok. İşte Başakşehir tuttu Robinho'yu şeyden Sivasspor'da dünya yıldızı Robinho. Brezilya milli takımının yıldızı, işte Santos'ta oynamış, Milan'da oynamış, Real Madrid'de oynamış, Manchester'da oynamış. Sivasspor'a geldi oynadı. Şimdi 34 yaşındaydı yani o da futbol hayatının son demlerinde. Bir profesyonellikleri geldi Sivas'ta, hakikaten ilk yarıda iyi top oynadı. 8 gol attı yani Sivas'ta ve attığı goller de öyle... hakikaten kaliteli bir bir futbolcunun kalitesini ortaya koyan goller. O yüzden iyi bir performansı vardı. Lider Başakşehir'de ikinci yarıya başlarken dedi ki benim de böyle bir golcüye ihtiyacım var dedi. Pat dedi, bastı parayı, Sivasspor'la anlaştı, çekti, aldı. Parası olan alıyor futbolcuyu ama iyi yönetilmiş olması lazım.
Umarız bundan sonra daha iyi yönetilir. Evet. Büyük takımlarımız da böyle sorunlar yaşamazlar diyelim.
Hakemlerimiz de bu arada devre arasına girdi. İlk yarı itibariyle baktığımızda Türk futbolunda VAR damgası vardı biliyorsunuz. VAR'ın hakikaten Türk futboluna katkısı genel olarak baktığımızda aksayan yönleri mutlaka var. Geliştirilmesi gereken yönleri var. Eğitim yönünden kendini yenilemesi lazım. VAR içinde çalışan kişilerin gerek hakemler bazında, gerek teknik ekip bazında, gerek yayıncı kuruluş bazında. Ama genel olarak baktığımızda VAR'ın Türk futboluna katkısını ben son derece önemsiyorum. Niye derseniz şu puan cetveline şöyle bir bakıyoruz. Bugüne kadar böyle bir puan cetveli Türk futbol tarihinde görülmemiş bir puan cetveli işte. Birinci Medipol ve Başakşehir'den sonra Trabzon, Evkur, Yeni Malatya, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor. Yani ilk 6 takıma baktığımızda bunlardan sadece 3 büyüklerden bir tanesini görebiliyoruz. Bu önemli bir gelişme.
Daha çok bu VAR sistemine mi bağlıyorsunuz?
Tabii ki VAR sistemi için büyük takımların kötü yönetilmesi bu bir faktör. Ama küçük takımların da saha içerisinde haklarının yenmesi nispeten azalmış oldu.
Evet,
bu bir gerçek. Niye dersiniz? Şimdi büyük takımların hakemler üzerinde baskı kurduğunu hepimiz bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Ve zaman zaman böyle kritik pozisyonlarda hakemlerin de büyük takım baskılarından çekinerek büyük takım lehine karar verme eğilimleri olduğunu biliyorduk. Ama VAR sistemi bu konuda hakikaten adaleti biraz ortaya doğru getirdi. Tam sağladı mı? Daha değil. Yeni doğmuş bir bebek büyüyecek. İşte şu an emekliyor, yürüyecek, koşacak. İnşallah iyi yönde gelişmeler olur da sonu iyi olur.
Evet.
Dünya artık bu sisteme geçiyor. İtalya uyguluyor, Almanya uyguluyor, Hollanda uyguluyor, Portekiz uyguluyor, İngiltere seneye başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin 16 turu başlıyor Mart ayından itibaren. Bizim takımlarımız elendi, biz yokuz ama orada da VAR başlayacak. Yani artık bu VAR sistemi dünyaya damgasını vurdu. Çünkü çok büyük bir sektör. Paralar çok, rakamlar çok fazla. Bir hakem hatasıyla şuradaki bir tomar para alıyor, hakem hatasıyla bu tarafa, bu takıma gidiyor. Bunu engellemek için böyle bir yöntem ortaya çıktı ve sonuçta bence iyi oldu diye düşünüyorum. Ama gelişmesi önemli. İyi yönde gelişmesi çok çok önemli. Türkiye'de aksayan yönleri var mı? Var. VAR konusundaki eğitimciliği söyledik. Yayıncı kuruluşundan VAR odasına gelen görüntülerin kalitesinin düşük olduğu konuşuluyor. Bu önemli bir teknik bir konu. Bunun mutlaka giderilmesi lazım. VAR odasında incelenen görüntünün anında yayına verilmesi çok önemli bir konu. VAR odası bir görüntüye göre karar veriyor. Bizler ekran başında neye göre karar verdi bunu anlamıyoruz. Orada çünkü 12-13 kameradan bir tanesini seçiyorlar. Mutlaka o doğru açıyı buluyorlar. Yani net görüntüyü ortaya koyan açıyı buluyorlar. Ama biz bunu ekranda göremiyoruz. Bu tür aksaklıklarına giderilmesi lazım.
Peki, evet, konuşa konuşa sorunları çözeceğiz galiba.
İnşallah, inşallah.
Durum onu gösteriyor.
Çok basketbol, Türk Havaları basketbolla ilgili.
Peki, çok kısa bir cümle alayım.
Bir cümle, peki. Dün akşam Efes Bayern Münih'i yendi. Bu akşam Fenerbahçe-Baskonya maçı var. Darüşşafaka'da Barcelona deplasmanında.
Başarılar diliyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
Müzik
hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği zannediliyor. Hava sıcaklığının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6. İstanbul çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yağmur ve kar yağışlı 5. İzmir parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9. Erzurum parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2. Amsterdam çok bulutlu 6, Atina hafif sağanak yağışlı 7, Bağdat parçalı bulutlu 18, Berlin hafif yağmurlu 4, Kiev çok bulutlu 0'ın altında 3, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Londra çok bulutlu 4, Madrid açık 12, Mekke az bulutlu 32, Moskova hafif kar yağışlı 0'ın altında 2, New York çok bulutlu 8, Paris çok bulutlu 5, Pekin parçalı bulutlu 2, Roma az bulutlu 7, Saraybosna hafif kar yağışlı 0'ın altında 6 ve Viyana hafif kar yağışlı 1 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Çetiner Çetin şu anda Cerablus'ta bulunuyor. Oradaki son durumu öğreneceğiz kendisinden. Çetiner Çetin, merhaba.
Merhaba.
Siz Cerablus'tasınız, dinleyicilerimize de duyurduk. Oradaki son durumu sizden öğrenmek istiyoruz. Sözü size bırakıyoruz.
Tabii şimdi herkesin gözü kulağı burada. Buradan gelecek haberlerde. Zira zaten son 20 gündür Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede önemli ölçüde tahkimatını tamamlamaya çalışıyor. Benim güvenlik birimleriyle yaptığım görüşmede elde ettiğim bilgi, şu ana kadarki tahkimatın lojistik desteğin %85'inin tamamlandığı yönünde. Yani bu da şunu gösteriyor: %15'lik bir eksik kalmış. Bununla ilgili de birkaç gün içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toparlayacağı yönünde. Tabii bu birkaç gün dediğimiz süre 3 ya da bilemedi 5 günlük bir süre en fazla maksimum. Bundan sonraki süreç tabii artık herkesin gözü kulağı Ankara'dan gelecek talimatta olacak. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu Türkiye sınırları içerisinden iki noktada yapmayı planlıyordu. Ancak tabii bu Amerika'dan gelen açıklamalar, özellikle Trump'ın çekileceğiz ifadesiyle beraber bu projeksiyonlar biraz değişmiş oldu. Yani projeksiyonlar sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, aynı zamanda Suriye sınırları içerisinde de operasyonu zorunlu hale getirdi. Çünkü örgüt mensuplarının, PYD'nin, PKK'nın Fırat'ın batısına geçiş yapma hamlesine kalkışması ya da Tel Rifat gibi kritik noktalarda, El Baba yakın kritik noktalarda eylem yapma hazırlığının önlenebilmesi için tabii buralarda da çok ciddi bir tahkimat yapılmış durumda. Şimdi öngörülen tarih önümüzdeki hafta itibariyle artık ciddi bir hareketliliğin başlaması yönünde. Ama tabii burada asker, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel harekat timleri, istihbarat birimleri hazır. Ama bu işin bir de diplomasi ayağı var. Yani diplomasi ayağı nasıl şekillenecek. Rusya ile yapılması gereken görüşmeler var. İran ile yapılması gereken görüşmeler var. Ve en önemlisi tabii ki Amerika ile yapılması gereken görüşmeler var. Çünkü bölgede hali hazırda Amerika'nın askerleri çekilmiş değil. Özellikle de Minbiç hattında çok ciddi bir Amerikan askeri gücünün bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla benim öngörüm 10-12 Ocak tarihleri arası itibariyle artık bölgede ciddi bir hareketliliğin başlayacağı yönünde.
Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz size. Gazeteci Çetin Erçetin Cerablus'tan bildirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Arzu Türkdoğan.
Haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız sizinle. Biraz önce Çetin Erçetin'in aktardıkları da önemliydi. Sınırda artık hazırlıkların son aşamada olduğunu, Ankara'dan talimat beklendiğini söyledi Çetin Erçetin. Milat gazetesinin manşeti de önemli. O da adım adım diyor. Özgür Suriye ordusu ve Mehmetçiğin kuşatmayı daralttığını söylüyor Milat gazetesi. Ve ajansların Türkiye ve Rusya'nın Doğu Fırat harekatı için mutabakata vardığını, güvenlik uzmanlarının açıkladığını söylüyor. 8 Ocak'tan sonra diye de bir tarih vermişler. Nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında hem Çetin Erçetin'in hem de ilgili gazetedeki başlıkla bakacak olursak doğru, 8 Ocak'tan sonra harekatın başlaması mümkün. Çünkü 8 Ocak öncesi Amerika Birleşik Devletleri ile yine bir görüşme var. Harekatın başta Dışişleri Bakanı olmak üzere temaslarda bulunacaklar ve
bir de gelecek, değil mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son dönemde Pompeo üzerine verdiği bir takım mesajlar var, biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Pompeo işte diyor ki çekileceğiz ama biz bunu hani hemen çekileceğiz demedik, biraz daha zamana yaymamız lazım. Bir de tabii Pompeo'nun dün verdiği bir mesaj var. Biz çekilirken oradaki Kürtlerin ezilmesine ya da yok edilmesine izin vermeyeceğiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Hani bunu derken neyi kastediyor, ona bakmak lazım. Galiba bunu derken şu anda kendilerinin kurmuş olduğu o terör grupları PKK-PYD'nin orada var olmasına yönelik bir takım çabalara girecek demektir ki bu harekatın yönünü, şeklini ve neleri, hangi bölgeleri kapsadığıyla ilgili bir takım tereddütlere düşmemize neden oluyor. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bazı körfez ülkeleri üzerinde bir takım faaliyetler var. Özellikle Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı birliklerin işte Irak sınırına konuşlandırması ve Irak sınırını onların kontrol ederek işte bölgeden özellikle İranlı milisler ve kendilerince tabii onların söylediğine göre işte PKK'nın Irak'tan Suriye'ye sızmasını önlemek için böyle bir taktik yapmak istediklerini dile getiriyorlar. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Neden Irak sınırını Türk ordusunun kontrol etmesine izin vermiyorlar? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-PYD kimin için tehdit? Birleşik Arap Emirlikleri için ya da Mısır için tehdit değil. Türkiye için tehdit. Hı hı. O zaman orayı kontrol edecek Türk Silahlı Kuvvetleri olması lazım. Ya da İranlı milislerin o bölgeden geçişinde Türkiye'ye güvenmiyorlar. Burada şu aklımıza geliyor. Demek ki şu anda yürütülen görüşmelerde İsrail'in buna bir şekilde etki ettiğini ve Türkiye'nin bölgede etkin olmaması adına bir takım formüller aradığını söyleyebiliriz. Çünkü bu şu anda söylenen hani Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordularının sınırda konuşlandırılması, sanki onların barış gücü gibi kullanılması fikri Amerika Birleşik Devletleri'nin fikri olamaz. Bu olsa olsa İsrail'in fikridir. Bu anlamda Türkiye'nin bunu kabul etmesi bence doğru olmayacaktır. Çünkü Mısır'ın Türkiye ile arasında bir problem var. Yani problemi olan birisinin oraya konuşlandırılması doğru değil. Baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin hakeza Türkiye'ye karşı bir tavrı var. Özellikle Suudi Arabistan'la son dönemde faaliyetleri var, açıklamaları var. Bu anlamda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek adına Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı olan ülkeler oraya konuşlandırmak Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir şey düşündüğünü de ortaya koyuyor. Çünkü ABD böyle bir tavırla Türkiye ile Körfez ülkelerini karşı karşıya getirmek istiyor olabilir. Türkiye ile o bölgede yeni bir kriz ortamı çıkararak Türkiye'yi ayrıştırma, Türkiye'yi yalnızlaştırma ya da Türkiye'yi bu tür krizler üzerinden kendisine, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç etme bağlamında bir politika güdebilir. Lakin her ne olursa olsun ABD nasıl politika yürütüyorsa yürütsün, Türkiye'nin kendi politikaları bunda etkili olacaktır. Yani Türkiye bu bölgede kurulan stratejileri kabul etmedikten sonra, kendi politikasını uyguladıktan sonra bunu buna karşı durabilecek bölgede Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ya da farklı bir güç bulunmuyor. Bir de ABD'nin tabii kendince farklı uygulamaları var. Burada işte biliyorsunuz daha önce Trump özellikle Fransa'ya çağrıda bulunuyordu. İşte gelin bizle koalisyon güçleri olarak burada işte DAEŞ'e karşı mücadele ediyoruz. Biz Avrupa'yı koruyoruz manasında. Bir takım onların işte kendilerince askerleri vardı. Ama son dönemde ABD'nin biz çekiliyoruz açıklamasından sonra özellikle Fransa'nın bölgeyle ilgili bir takım provokasyona yönelik faaliyetlerin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Mesela Fransız ordusuna ait 500 kişilik bir grubun Fırat'ın doğusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı bir takım üslere konuşlandığını iddia ediliyor.
Önemli bir rakam mı, sembolik mi?
Yoksa? Bu önemli bir rakam. Hı hı. Şimdi daha önce siz 150-200 tane askerle ABD ile hani bölgede güya sözde DAEŞ'e karşı mücadele ediyorsunuz. Birden bunu iki katına çıkarmanız, üç katına çıkarmanız burada sizin gerçekten hani o bölgede Türkiye'nin etkin olmamasına yönelik bir çaba içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Bu anlamda zaten şu anda 9 tane üstü Fransız ordusunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani 26 tane üst var bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Hani bu 26 üstten bazılarını Fransa almaya çalışıyor. Yani kendisine devredilmesini istiyor ki bunlar da önemli ve büyük üstler. Eğer böyle bir şey olursa PKK-PYD'yi koruma görevinin Fransa tarafından üstlenileceğini, bu anlamda Fransa üzerinden Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir krizin derinleşmesi olasılığının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada Türkiye özellikle Rusya ile çok yakın temas içerisinde olması lazım ve bu harekat doğrultusunda Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesi lazım. Ancak buradaki risk de şu: eğer son dönemde biliyorsunuz hem İran'dan üst düzey ziyaretler oldu Türkiye'ye hem de Rusya ile ilgili çok sık görüşmeler var. Burada bu da çok büyük dezavantajlar oluşturuyor görüntüde. Niye dezavantajlar oluşturuyor? Zaten Amerika Birleşik Devletleri bölge açısından Suriye'de İran'ın olmasını istemiyor. İran'ın orada kalmasını istemiyor. Türkiye'nin İran'la bu kadar çok sık görüntü vermesi Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirecek ki öyle oluyor. Ve buna karşı bölgede Türkiye'nin çok fazla etkili olup da işte İran'a ya da Rusya'ya alan açmasını önlemek adına farklı teknikler, taktikler deniyor. Yine Rusya açısından baktığımızda zaten bölgede iki ülke rakip. Hatta hava savunma sınırlarını bile ayırmış durumdalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bölgeye işte Rus hava güçleri girmiyor. Rusların hakim olduğu bölgeye de ABD uçakları girmiyor. Ya da giriyorlarsa da birbirinden izin alarak giriyorlar. Bu anlamda ABD çekildiği zaman eğer Türkiye şöyle bir açıklama yapacak olursa, hani biz Rusya ile anlaştık, işte Rusya hava savunma sistemini kontrol edecek Suriye hava sahası şeyinin hava sahasını, bu Amerika Birleşik Devletleri açısından kabul edilmez. Çünkü son dönemde şunu görüyorum, özellikle büyük gazetelerde de buna benzer manşetler atılıyor. İşte Türkiye Rusya ile işte Suriye hava sahası konusunda izin aldı Rusya'dan. Türkiye'nin böyle bir yükümlülüğü yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim olduğu bölgede zaten hava kontrolü ABD'de. ABD çıktıktan sonra bile bunun için Rusya'dan izin almak gibi bir durum olamaz. Bu Rusya'yı tüm Suriye'de, tüm Suriye hava sahasını kontrol eden bir güç olarak ortaya çıkarır ki o zaman tüm ülkeler Suriye'ye girmek için Rusya'nın kapısında beklemek durumunda kalır. En iyi hani güvenlik uzmanları da dahil bu tür yorumlar yapıyorlar. Bu çok yanlış bir yorum.
Evet.
Doğru değil. O eğer Türkiye oraya girecekse hava sisteminde Türkiye kontrol edecektir. Ama bir şekilde hani şunu diyorlar, S-400 yok, Patriot yok falan. Ama görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri belki de o bölgede şu anda konuşlandırdığı bir takım hava savunma sistemlerini Türkiye'nin kontrolüne verecek ya da Türkiye'ye kiralayacak ya da Türkiye ile oradan çekilmeden işbirliği yaparak o hava sahasını yine kontrol etmeye devam edecek. O anlamda sonuç itibariyle hani Suriye geneli bakımından şunu söyleyebiliriz Artu Türkdoğan. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bir ilişki içerisinde ve ABD ile ortak kontrol ve askeri koordinasyon kurmuş durumda. Rusya ile çok iyi ilişkiler içerisinde, Rusya ile askeri anlamda bir koordinasyon oluşturmuş ya da ortak operasyon odası oluşturmuş durumda. Bunu birbiriyle karıştırmamak lazım. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri farklı bir noktada, Rusya ile ilişkileri farklı bir noktada. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile şu anki Fırat'ın doğusuyla ilgili olaya İran'ı ya da Rusya'yı sokacak olursak o zaman işler karışır. Ya da bu ülke, iki ülke duruma müdahil olmaya çalışırsa o zaman işler içinden çıkılmaz duruma gelir. Mutlaka bu aktörlerin kenara çekilip beklemeleri gerekiyor ve sonucu Türkiye'nin çözmesini, Türkiye'nin halletmesini beklemeleri gerekiyor. Eğer Türkiye onlara ihtiyaç duyarsa, Türkiye onlardan yardım isterse o zaman duruma müdahil olmaları lazım.
Peki şimdi o zaman bu anlamda bakıldığında dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet Ankara'ya geldi. 11 saat sürmüş görüşmeler. Bir FETÖ toplantısı yapıldığını söylüyor gazeteler. Hatta FETÖ'nün kilit ismi Kemal Batmaz ile iki kişiyi daha dinlemiş.
Evet.
Bu Amerika'dan gelen heyet. Bir de Patriot teklifini Türkiye'ye sunmuş. Ama S-400 alımıyla ilgili de çekinceleri var. İptal edilmesinin ön koşul olması konusunda bilgiler var gazetelerde. Bu heyetin ziyaretini nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi özellikle bu Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde bununla ilgili özellikle FETÖ liderinin teslimi ve FETÖ'cü bir takım kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerine dair bir görüşme olmuştu. Ve Türkiye 80 civarında kişinin iadesi bir liste verdiğini Sayın Dışişleri Bakanı dile getirmişti. Ve yapılan açıklamalarda da FBI'ın bununla ilgili bir soruşturma başlattığı ve soruşturmanın devam ettiği dile getirdi. Aslında bu şu andaki FBI ile ilgili ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki heyetin Türkiye ziyareti bu soruşturmanın devamı ile ilgili. Türkiye'nin sunduğu delillerle ilgili bu heyet kendileri görüşme yapmak istiyor ve kendileri yakalanan suçlularla ilgili, tutuklularla ilgili onları görmek istediklerini ve onlarla konuşmak istediklerini dile getirdiler iddiası var burada. İki tane gizli tanık ki bunlar FETÖ'cü gizli tanıklar, üst düzey gizli tanıklar. Bir de Kemal Batmaz ki Kemal Batmaz şu açıdan önemli Amerika Birleşik Devletleri açısından. Yılda 100'ün üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş çıkış yapmış. Ve o giriş çıkışlarında da şu anda FETÖ liderinin yaşadığı Pensilvanya'daki o şatoya girip çıkmış. Hı hı. İşte onunla görüşme yapmış. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu hani araştırmalarda bu sabit. Zaten doğrudan Kemal Batmaz'a yönelmeleri ABD'li heyetin onların elinde de bununla ilgili çok sağlam ve sıkı delillerin olmasından dolayı kendileri de onu sorgulamak istediler o ellerindeki delillere
göre. Bir de 4 dakikalık bir kayıt varmış yine bu heyete verilen Türkiye tarafından. O gece Pensilvanya ile görüntülü görüşme yapıldı.
Hem görüntülü görüşme hem de mail deşifreleri var. İnternet üzerinden, hani telefon üzerinden, mail üzerinden ya da bir de Skype dediğiniz üzerinden yapmış oldukları görüşme ve emirlerle ilgili. Bu aslında şu açıdan önemli. Bakın daha düne kadar hani Trump'ın biz Suriye'den çekiliyoruz açıklaması yapmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ ile ilgili herhangi bir faaliyeti ya da onlara karşı operasyonel anlamda bir projesi yoktu. Ama şimdi Türkiye ile çalışıyor olmaları aslında bu yanında bunu sizin biraz önce söylediğiniz gibi hem FETÖ soruşturması bir de patriotlarla ilgili hani S-400'lerden vazgeçin işte biz size patriotları vereceğiz. Zaten dün itibariyle eskiden sunulan işte patriotlarla ilgili teklife itiraz olmadığı için artık bir engel de kalmadı Türkiye'ye satışın ya da teslimin önünde. Şimdi bu anlamda sanki Amerika Birleşik Devletleri bakın biz FETÖ ile ilgili soruşturma yapıyoruz. Sizinle birlikte çalışıyoruz. İşte bunların bir kısmını da size teslim edebiliriz ama bizim de taleplerimiz var. Ne talebiniz? İşte siz S-400'lerden vazgeçin. Bu anlamda zaten hani sizin ihtiyacınız olan patriotları da biz size vereceğiz. Bağlamında bir şey alırken aynı zamanda bir şey vermeye yönelik bir faaliyet, bir politika gidiyoruz. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Türkiye ile ilişkileri krize sokmak, kendisine bir fayda sağlamadığına dair anlayışın hakim olduğunu, özellikle James Jeffrey'nin Beyaz Saray ile birlikte çalışmasından sonra James Jeffrey'nin Pompeo'yla, Dışişleri Bakanı Pompeo'yla çok yakın bir politika yürütmeye başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yakınlaştığını görüyoruz politik anlamda. Trump'ın özellikle Türkiye'ye yakın bir politika güttüğünü görüyoruz. O zaman şöyle diyorlar galiba Amerika Birleşik Devletleri. Bizim Türk kamuoyunda çok ağır bir şeyimiz var, sicilimiz var. Artık Türk toplumu ABD'ye karşı. Yani politik anlamda da bizim özellikle son 3 yıldır Türkiye'ye yaptığımız, Türkiye'yi hırpaladığımız bir gerçek. Bunu da gözüküyor. Ama biz çok eski bir müttefikiz. Peki Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltebilmek adına ne var elimizde? 2 tane şey var. 1, PKK-PYD ile olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini zayıflatıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini yok etmek. 2, FETÖ çok yoğun Amerika Birleşik Devletleri'nde. FETÖ ile ilgili Türkiye'nin belki de tüm talepleri olmasa da önemli bir kısmına yardım ederek o kapıyı açmak ve Türkiye'yi tekrardan o batıya endeksli hani NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın çalışan NATO müttefiki konumuna getirerek Rusya ile ilişkileri belli bir seviyede tutabilmek. Amaç bu. Bunu söyleyeyim. Bu görünüyor. Çok bariz gözüküyor. Bununla ilgili hani ABD'nin özellikle ilk 6 ay içerisinde FETÖ ile ilgili çok önemli adımlar atacağı beklentisi şahsen ben de hakim. Hı-hı. Onu söyleyeyim.
Ne olabilir bu önemli adımlar?
Yani önemli FETÖ'cüleri teslim edeceğine dair ya da sınır dışı edeceğine dair Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı etmesi ya da Türkiye'ye teslim etmesi ile ilgili bir takım sinyaller alıyoruz. Belki bu FETÖ lideri olmayabilir ama genel anlamda onun çevresinde bulunan kendi ekibi Türkiye'nin talep ettiği o 80 kişilik listede bulunan bir takım kişilerin sınır dışı edilmesi ya da Türkiye'ye teslim edilerek sürecin uzatılması. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bir şeyi toptan teslim edip pazarlık şeyini kapatmak istemiyor. Kısım kısım vererek Türkiye'ye bir şekilde kendi pazarlık gücünü güçlendirmek istiyor. Masada farklı şeyler ortaya koyuyor. Bugün S-400'leri ortaya koydu. İşte Patriot vereceğiz, S-400'leri almayın diyor ama yarın işte Karadeniz'e girelim diyecek. Diğer gün işte İncirli'yi daha aktif kullanalım diyecek. Diğer gün işte Doğu Akdeniz'de bu gaz sevkiyatını birlikte yapalım. İşte gelin biz ortak konsorsiyum kuralım diyecek. Diğer gün işte İran'a yönelik yaptırımlar konusunda Mart yaklaşıyor biliyorsunuz. Hı hı. Bir taraftan da bu olayları Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile sık sık görüşme sıklığının çoğalmasını da İran'a yönelik yaptırımların 30 Mart itibariyle yani Mart'ın sonun itibariyle %100 başlayacak olması. Şimdi bu %100 derken Türkiye olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımlarını hiçbir şekilde etkisini göstermeyecektir. Etkisini göstermeyecektir derken istediği şekilde ABD'nin istediği şekilde olmayacaktır. Çünkü sınır komşusu olarak İran'ın tüm ihtiyaçlarını Türkiye'ye karşılayabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunu da kesmek istiyor. Yani bakın biz size FETÖ ile ilgili taleplerinizi yerine getiriyoruz. Soruşturma açtık. Soruşturma yürüyor. Ama siz de bu İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile çalışın Türkiye olarak. Bunu istiyor. Bunu söyleyebiliriz. Hani ABD'nin son dönemdeki tavrında aslında Türkiye'nin elinde önemli kozlar olduğunu söylemek mümkün. Türkiye bunları iyi değerlendirebilirse bölgesinde hem Rusya'yla hem Amerika Birleşik Devletleri ile kendi çıkarı ölçüsünde sonuçlanabilecek önemli kazanımlar elde edebilir Arzu Türkdoğan.
Evet, önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. bir görüşme yapacağı bilgisi var. O görüşmeyi nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii dün biliyorsunuz Behram Salih geldi, Irak Cumhurbaşkanı. İlk üst düzey ziyaret yeni yılda 2019'da. 2019'un ilk üst düzey Sayın Cumhurbaşkanı üst düzey ziyaretinin de Rusya olması bekleniyor. Bununla ilgili kesin değil tabii ki. Bununla ilgili beklentiler var. Bu görüşme daha çok Suriye ile ilgili görüşme. Onu söyleyebilirim. Çünkü Suriye'de özellikle ABD'nin çekilmesi sonrası anayasa ile ilgili bir çalışma yapılacak hızlı bir şekilde. Sonra siyasi barış süreci doğrultusunda seçimlerin yapılması öngörülüyor. Türkiye'nin bazı önerileri var. Nedir bu öneriler? Eğer Türkiye Fırat'ın doğusunda tam hakim olur da burayı terörden arındırabilirse seçimden önce Türkiye'deki mültecilerin birçoğunun Suriye'ye geri dönmesi mümkün olacak. Bu anlamda Rusya ile birlikte çalışmak istiyor tabii ki Türkiye. Ancak Rusya'nın Esed üzerinden Türkiye'yi bölgede işte sanki olmaması gereken bir güç ya da bölgede bir işgalci durumunda Rusya'nın göstermesi ya da Esed üzerinden buna yönelik politika üretmemesi yönünde bir takım talepleri olacak diyebiliriz. Bir de tabii iki ülke şu konuda uzlaşmış, anlaşmış durumdalar. Nedir bu? Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda biz taviz vermeyeceğiz. Ama bu toprak bütünlüğünü nasıl koruyacaksınız? Şimdi kaç yıldır devam eden bir savaş var. Muhalifler önemli bir oranda bir bölgede hakim durumdalar. Esed'in bir bölgede hakim durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar hiçbir şey olmamış gibi tekrardan tek çete altında, tek yönetimde toplanıp da Esed'e biat etmeyeceklerdir. Onu söyleyeyim. Yani Rusya'nın burada Suriye'de Esed tek hakimdir. Tüm toprakların sahibi Esed'dir. İşte Esed ne derse o olur. Babındaki politikası Türkiye açısından kabul edilemez gözüküyor. İran da bu yönde çalışmalar yürütüyor. Son dönemde buna yönelik bir takım görüşmeler de yapılıyor. Onun da Türkiye kendi taleplerini Rusya'ya iletmek. Suriye'de evet, hakkaniyet ölçüsünde bir barış olacaksa, hakkaniyet ölçüsünde bir anayasa yapılacaksa ve yazılan o anayasanın tüm aktörler tarafından kabul edilmesi isteniyorsa Türkiye'nin mutlaka ortaya koyduğu argümanların dikkate alınması, o anlamda hani muhaliflerin bölgedeki etkinliğine zarar verebilecek tavır ve davranışlardan Esed güçlerinin kaçırmasına dönük Rusya'ya bir takım teklifleri olacak diye biliyorum. Yani yeni dönemde ben şunu görüyorum. Eğer Fırat'ın doğusunda terör tamamıyla temizlenirse bu anlamda Suriye doğu ve batı olarak ikiye bölünmüş olacak fiilen. Yani baktığımız zaman hani doğuda muhaliflerin hakim olduğu, işte muhalif güçlerin hakim olduğu, alt ve batıda ise daha çok Esed güçlerin hakim olduğu, bu Suriye'de hakkaniyet ölçüsündeki çözüme de bir fırsat verecektir. Çünkü herkes memnun. İstedikleri topraklarda yaşıyorlar. Özgür yaşıyorlar. Ve istedikleri kişiler tarafından yönetecekler demokratik anlamda. Hani Türkiye'nin bu politikası, bu tavrı Rusya tarafından kabul edilebilirse ve Rusya bununla ilgili Türkiye ile çalışırsa silahlar gelecek dönemde tamamıyla susabilir.
Peki bakalım neler olacak, göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.